A9 TV ekranlarından tekrar merhaba. Altuğ Berker'le beraber hazırladığımız Hayata Dair programına hoş geldiniz. Bu hafta yine çok özel ve değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Çok değerli sanatçımız Timur Selçuk. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz. Ederim. Efendim.
Estağfurullah.
Timur Bey, siz yılların sanatçısınız ve günümüzde öneminiz, değeriniz her geçen gün daha da artıyor. Biraz sizin müzik yaşantınızı öncelik vermek istiyorum izninizle. Çok küçük yaşlarda başladığınızı biliyorum. 5 yaşında piyano eğitimi alıyorsunuz ve 7 yaşınızda ilk konserinizi veriyorsunuz, değil mi?
Evet.
Zaten babanız çok ünlü, çok usta bir sanatçı. Değerli sanatçımız Münir Nurettin Selçuk Beyefendi. Dolayısıyla sanatla, müzikle iç içe büyüdünüz. Biraz küçüklüğünüzden bahseder misiniz?
Şimdi annem emekli tiyatro sanatçısıydı. Bütün tiyatro sanatçısı hanımefendiler devrimcidirler. Genelde kadınlar devrimcidirler benim için ama kendileri bunun farkında değildir maalesef Türkiye'de ve de dünyada da halihazırda. Onun için sanıyorum yaradan annemle babamı benim dünyaya gelmem doğrultusunda bir araya getirmiş. Ben hep işin başlangıcına bakarım ve manevi tarafı eksik etmeden bakarım. Hem maddeye hem maneviyata beraber bakmaya çalışırım. O bakımdan şanslı bir çocuğum ve sanıyorum yaradan bize özel yetenekler vererek, özel gayretler vererek bizi bir takım görevler için seçti, değerlendirdi, yolladı. O görevlerin illa Mustafa Kemal Atatürk ya da Peygamber Efendimiz olması şart değil. Ahlaklı insan her görevde ahlaklıdır, yapıcıdır. Yeter ki üretken olsun, paylaşımcı olsun, zulme sessiz kalmasın, zalime boyun eğmesin. O bakımdan ben kendimi özel görevli bir kişi olarak bildim hep. Anam babam da bu konuda aracı olmuşlar. Bunun için hep bir yaradana hamd ettim. Babam pek istemedi benim müziğe atılmamı. Çünkü Türkiye'nin nereye doğru gittiğini hissetmiş. Duyarlı bir insandı. Kendi de sıkıntılar yaşamış. 1950'den sonra toplum değişince, yani yöneticiler toplumu değiştirmeye başlayınca toplum değişir. Eğitimsiz ve yoksul halk kötü yöneticileri üretir mantar gibi. Dolayısıyla anacığım bu konuda kadın sezgisi ve duyarlılığıyla beni hep sanat konusunda yüreklendirdi. Evet. Onun için çocukluğum ya tiyatro provalarında geçti ya konser provalarında. Dolayısıyla beden dilini çok iyi bilirim. Onun için beni kimse pek kandıramaz. Duruştan anlarım. Aklından, beyninden ne geçiyor. Bir de ses yalan söylemez. Evet. Onun için konuşan insan da beni kandıramaz. Ne kadar kapatmaya çalışırsa çalışsın sesine, ne kadar kıpırdamamaya çalışırsa çalışsın bedeniyle, anam ve babam aracılığıyla ben şeytan gibi yakalarım onların ruhunu okurum. Dolayısıyla bu benim için çok artı değerler getirdim. Galatasaray Okulu'na ve konservatuvara beraber gittim. Yoğundu. Yazın konservatuvar imtihanlarına hazırlanırdım. Galatasaray Genç Takımı'nda yüzme antrenmanlarına katılırdım. İstanbul şampiyonluğumuz var genç takım olarak. Dolayısıyla sporu da bırakmazdım. Çünkü bedeni sağlam tutmak, zihni sağlam tutmak kadar önemli. Lise bitince de konservatuvar eğitimi için Paris'e gittim. Fen derslerim çok iyiydi ama Galatasaray'da son 2 yıl edebiyatı seçtim. Çünkü yolumu müzik olarak devam edeceğim düşünerek. 10-11 yıl kadar da orada kaldım. Hem eğitim olarak hem de sonra çalışarak büyük kızım da orada doğdu.
Siz 70'li yıllarda mı geldiniz Paris'ten?
75.
75'te.
75'te döndüm. Ondan sonra Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurdum. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun müzik yönetmeni oldum. Kendimi 80 öncesi olayların içinde buldum. Tabii sessiz kalan bir yapım olmadığı için de yapmam gerekenleri, yapmam gereken çizgide de gerçekleştirmeye gayret ettim. Şarkılarımla Çağdaş Türk şairlerini, toplumcu şairleri besteleyerek o dönemler nöbetçi devrimci şarkıcı olarak 7-24 görev yaptım. Hala da bu görevi son 1 Mayıs'ta da Bakırköy Meydanı'ndaydım.
Evet.
Hala da devam bu edelim. Görevi sürdürüyorum. Bu Hoşuma gidiyor.
Sanatla her şey güzel yani. Fikir,
tabii.
Yani mühim olan fikirlerin hayata yansımasında şiddet olmasın.
Gayet tabii.
Güzellik gayet olsun. Tabii. Yani insanların kaşı gözü nasıl bir aynı insan evladıyız ama nüanslar var. O nüanslarla seviyoruz birbirimizi.
Doğrudur.
Zaten.
Yani, tabii.
Ama o engin ruha ulaşmak için tabii dediğiniz gibi hem manevi bir altyapı lazım. Hem sevgi lazım.
Tabii.
Değil mi? Yani o insanlara o sevgiyi sunabilmek için. O zamanın yani tabii 70'ler hakikaten yani devrimci dediniz. Orada tabii insanın aklına hep o şiddet olayları geliyor. Akılda öyle kalıyor. Onun altındaki aslında ne bileyim sosyal adalet arayan genç ruhları yani kendinden geçmiş. Yani artık kendini hani toplumun o güzelliklerine
kendini
adamış.
Topluma adamış. Evet. Doğru. Tabii.
Ya o ruhu göremiyorsunuz o zaman.
Tabii.
O şiddet onu kapatıyor.
Tabii.
Onu görmek işte o sanatçılara kalıyor. Onlar yansıtırsa kalıyor. O yüzden sanatçıların değeri çok büyük bizim için.
Doğru. O ruhu zaten yöneticiler şiddete dönüştürmeme adına hareket etmeleri lazım. 80 öncesi şimdi ne bileyim işte bu yakınlarda da geçtiğimiz günlerde Kenan Evren vefat etti. Allah rahmet eylesin. Adamcağızı günah keçisi yaptılar. Peki darbeyi 12 Eylül'de yapmasaydı, 13 Eylül'de yapsaydı 12 Eylül'de 20 kişi daha ölecekti. Yani niye 12 Eylül'e kadar 4 tane ihtirasları yeteneklerinden büyük parti lideri, 3'ü öbür aleme gitti, bir tanesi burada. Niye onlar bu işleri engelleyemediler? Niye milletvekilleri kendi parti başkanları da dur diyemediler? Bu ortak bir cehalettir, ortak bir hatadır. Kimse kendini sütten çıkmış kaşık zannetmesin. Biz gerekeni, ben kendi adıma gerekeni meydanlarda yapmaya gayret ettim. Silahla değil, sadece şarkılarımla. Ama halk sessiz kaldı. Siyasiler sessiz kaldı. Parti liderleri sessiz kaldılar. En az Kenan Bey kadar suçludurlar. Hiç çaresi yok.
Aslında yani farklı bir yorum gerçekten. 12 Eylül döneminin yasaklı sanatçılarından biri olarak
böyle bir yorum yapıyor olabilmek de. 15 yıl mahkemelerde süründüm. 15 yıl istendi. 8 yıl yurt dışına çıkamadım. Ama ben dürüst bir insanım. Adil bir insan. Çünkü yukarıyla bağlantılıyım ben. Ben onu ihmal ederek yaşamıyorum.
Tabii ki en önemlisi.
Onun için de kin ve nefret duyguları benim yüreğimde yeşermez, mümkün değil. Aa, Kenan Bey sonra darbe sonrası yaptıklarına katılmam. Ama benim çocuğum 11 Eylül'de ölmüş olsaydı Kenan Bey'e niye 11 Eylül'de yapmadın? Benim oğlum ya da kızım hayatta olacaktı diyecektim.
Aslında dediğiniz o siyasetin bir dili var. Yani karşı tarafı yani böyle hani şey tutar, takım tutar gibi tabii bir parti şeyi bu. Ha bir karşıtlık oluşturan otomatik bir dili var. Yani muhalefet dilinin aslında belki biraz farklılaşması gerekebilir.
Geçenlerde farklılaşması lazım.
İnanır mısınız? Doktor İbrahim Uslu geldi programımıza. O şey analiz yapan şirketlerin başında olan birisi ve anket yapan. Yani toplum araştırmaları
muhakkak
yapan insanlar.
Biliyorum zaten televizyonlara da falan herhalde çıkıyordu.
Evet o yorumlara çıkıyor. Dedi ki siyasette ilk o dili değiştiren kazanacak dedi. Yani karşı tarafı da sevgiyle yaklaşan bir dili oluşturan ilk kişi kazanacak
çok
dedi. Doğru, bunu hani bir uzman doğru. Kişi olduğu için söylüyorum.
Çok haklı.
Hakikaten hissedilen
çok
bir şey
haklı,
yani.
Çok haklı. Artık insanlar bunu özledi. Yani yeter yani ona siyah buna beyaz. Sadece bize lazım olan şeyleri bir süre belki gri tonlarla gideceğiz. Doğruya doğru, ileriye doğru. Sonra inşallah her şey aydınlık olur, beyaz olur da bu kadar köşeli olmamak lazım. Son 12 yılda her şey bölündü, her şey kamplaştı. Artık inanılacak gibi değil. Yani ülke bölünecek hale geldi. İnsanlar birbirlerine neredeyse silah sıkacak hale geldi. Zaten istenen buydu. Allah'tan ben hep onu derim. Göbek bağı Anadolu toprağına düşen insan ne kadar cahil olursa olsun, ne kadar yoksul olursa olsun onun içinde Yaradan'ın koyduğu bir ayrı bir maya vardır.
O dediğiniz çok önemli. Ayrı Anadolu bir maya vardır. Olması.
Ayrı. Onun için evet. Herhalde paşaların paşası tarihin en yakışıklı devrimci Samsun'a çıktı. İstanbul'a çıkmadı. İstanbul'dan Samsun'a çıktı. Bugün de zaten eğer güzel bir hareket başlayacaksa Anadolu'dan başlayacaktır. Hala oralarda temiz yürekler var. Dolayısıyla güzel insanları bulmak için organik insan tarımı yapmak için Anadolu'ya doğru gitmek gerekiyor.
Biz İstanbul'dan evet. Oraya gittik. Mesela geçen hafta Urfa'ya gittik.
Ne kadar güzel.
sivil toplum kuruluşu olarak barış, kardeşlik ve sevgi.
Ne kadar güzel.
Barış, çok kardeşlik ve birliğe çağrı konferansı yaptık.
Çok güzel.
Yani
çok her güzeldir görüşte oraları. Evet. Yani Urfa şahane, özellikle, şahane. Mardin, Urfa.
Antep'te yapıldı değil mi?
Antep'te evet, de yaptık.
Timur Bey, sizin bir sözünüz var. Ben bütün siyasilere ve onları destekleyenlere değerli kardeşim diye hitap ederim.
Doğru,
öyle benimserim
doğru,
diyorsunuz.
Doğru, doğru.
Çünkü onları yani Allah'ın yarattığı kul olarak gördüğünüz için tabii. Bu çok önemli ve çok erdemli bir bakış açısı aslında.
Aslında evet. Aslında sevgili kardeşimin dediği gibi hani 40'lı yaşlarda olsam politikaya atılsam İbrahim Bey'in dediği gibi herhalde başbakan olurdum. Çünkü değerli dememin nedeni Yaradan'a inanıyorsanız, Yaradan'ın yarattığı her şey ya da doğaya inanıyorsanız, doğanın yarattığı her şey değerlidir. Yılan da, akrep de, çakal da, tilki de, kurt da, sırtlan da ama kaplan da, aslan da, kartal da. Hadi alınmasın Trabzonlar, hamsi de, hepsi değerlidir. Kardeş dediğimiz zaman kardeşlerim aynı havadan, aynı sudan, aynı topraktan yoğrulduk. Ama bir aile içinde her kardeş birbiriyle iyi mi geçinir? Böyle bir şey ben hiç tarihte rastlamadım, görmedim. İyi geçiniyor gibi olanlar iyi aile terbiyesi almış, idare ediyorlardır. Ama mümkün mü her kardeşin birbiriyle iyi geçinmesi, her konuda aynı fikirde olması? Mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla değerli kardeşim sanki bizim bir ortak ahlak çatısında en azından ilişkilerimizde ölçülü, edepli olabilme adına bağlıyor. Onu söylüyorum hep. Bizi koruyan, birleştiren çatı ahlaklı insan, ahlaklı yurttaş çatısı olmalı. Bütün farklılıklarımız o çatıların, o çatının altındaki payandalar olmalı. Ama hangi şartta saygı duyacağımız bir biçimde. Yani eğer bizim milli aidiyetimiz, kültürel aidiyetimiz bizi ahlaklı bir insan olma, ahlaklı yurttaş olma doğrultusunda besliyorsa saygındır. Yoksa beş para etmez benim Türklüğüm. Eğer benim siyasi görüşüm, ahlaklı insan olmam doğrultusunda beni besliyorsa, o çatıyı sağlam bir biçimde tutuyorsa değerlidir, yoksa beş para etmez. Dini aidiyetim aynı şekilde. Aynı şeyi siyasi görüşe indirgerim, aynı şeyi milli değerlerim. Ahlaklı insandan yanayım ben. O kadar. Her şeyim soruluyor. 100 sene sonra, 50 sene sonra eğer bahsedilecekse bu adam ahlaklı bir insandı. Türktü, sol görüşlüydü, efendim hiç bunlar Müslüman, katiyen beni ilgilendirmiyor. Böyle bir adam varmış, bu ahlaklı, dürüst bir insandı. Ne demek bu? Üretken, paylaşımcı, zulme sessiz kalmayan, zalime boyun eğmeyen. İki Mustafa'dır bana ışık gösteren. Biri rahmetiyle, biri de devrimci aydınlığıyla bitti. Onun için sivri bir adamım. Çok az kişi beni sever. Onun için çok mutluyum.
Siyaset düşünmediniz mi?
Vallahi gençlik yıllarımda, şimdi de gencim de.
Maşallah. Maşallah.
Tabii yani mücadele eden insan gençtir zaten. Gönlüme göre pek bir siyasi hareket yoktu. Çok didişmeler vardı 80 öncesi. Önceden o teklifler bana sıcak gelmedi. Şimdi de artık yazacağım şeyler var. Dönülmez akşamın ufkundayız. Onun için Yaradan'ı verdiği kalan ömrümüzü öğrenci yetiştirerek gerektiği zaman bugün sizlerle olduğum gibi, bu mutluluğu yaşadığım gibi gönül sesimle, ki benim gönül sesim yanardağ gibidir.
Rahmetli babanız güzel okurdu ama.
Evet, evet, evet.
Dönülmez
evet.
Akşamın ufkunu.
Tabii, tabii, tabii.
Yahya Kemal Bey attı.
Tabii, derinlerin akşamı. Dolayısıyla o şekilde sürdürüyoruz. Artık siyaset bize uygun değil. Yani bizim gibi adamlar uygun değil. Ya,
siyaset, o söylediğiniz mücadele zaten iyiliği emretmekten, kötülüğü men etmek.
Yani, gayet tabii, gayet tabii.
Bunun dili güzel bir dil. Yani dil kullanmak, sanat kullanmak, yazı kullanmak, ikna kullanmak, yani kültürel araçlar. Siyaset bu dallardan bir tanesi. Fakat
ama önemli.
Evet. O yani kötü, zulüm olan, kötü olan sistemi değiştirip yerine iyi, güzeli getirmenin mücadelesini yanlış, işte o şeyi silahlı şeye çekmek yanlış oluyor. O yüzden ülkemizde çok çekti. Sizin söylediğiniz gibi sanatla, tabii, dille, güzelle, çirkini güzelleştirmeye çalışma mücadelesi, o zaten saygıdeğer bir şey. Yani o zaten insanın vicdanında olan,
öyle
yapması
gereken
bir şey.
Ama son sözü hep siyaset koyar. Toplumda öyledir. Son sözü siyaset koyar. Dolayısıyla siyasetçilerin de bizler gibi hayırdan ve barıştan yana, şer ve savaştan yana değil, evet, hayırdan ve barıştan yana mücadele etmeleri gerekir. Şimdi bakıyorum seçim konuşmalarına, şurada 1500 lira vereceğiz. Sen ona çalışacağı hayatını kazanacağı işi ver. Ona rüşvet verme. Yani bu nasıl bir seçim konuşmasıdır ya Rabbi? Bu karşındakini dilenci yerine koymaktır. Böyle bir şey olabilir ve bir halk nasıl kabul eder böyle bir konuşmayı? Nasıl kabul eder ya aklı başında bir toplum? Yoksulluk ne dereceye gelirse gelsin, aklı başında bir halk asla böyle bir konuşmayı kabul etmez. Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum dedi adam ya. Böyle şey olur mu kardeşim
asıldır
ya? Ve evlen. Bitti yani.
Olmak. Vatanın birliği bütünlüğü esas.
Onun için halkımız da sarsılacak ve biraz kendine gelecek. Bize rüşvet verme diyecek. Biz sadaka kabul eden bir halk değiliz diyecek. Bunu demesi lazım. Bunu demesi lazım. Ben yani 40 senedir söylüyorum. Döndüğümden beri, 75'ten beri ne işe yarıyor vallahi bilmiyorum. Sadece beni ferahlatıyor, beni mutlu ediyor. En azından hesap günü susmadım diyeceğim, konuşacak halim olursa o ışığın karşısında, nurun karşısında. En azından o, ama onun ötesinde bir yararım olduğunu da düşünmüyorum açıkçası.
Mutlaka olmuştur.
İnşallah.
Yani çünkü şunun
inşallah
zikredilmesi bile bir çok faydadır önemli yani. Bunu,
dile bunu gelmesi ve göğe çıkması en azından bu titreşimlerin, konuşma bir titreşimdir çünkü. Buradan yayılır dediğiniz doğru. Evet. Yani hayırdan ve barıştan yanaysa bir rahmete dönüşür ve yayılır. Doğrudur.
Tabii
doğrudur.
Evet.
Tabii tabii. Evet. İnşallah.
Ne güzel bir şey. Evet. Evet.
Sizin şimdi 12 Eylül döneminde bir anınız var galiba. 8 yıl yasaklı olduğunuz bir
doğru
dönemde Eurovision şarkı yarışması elemelerine katılıyorsunuz ve birinci geliyorsunuz.
Tabii tabii.
Ve o dönem...
Onun başı da var sevgili başım kardeşim. Şimdi biz işte yurt dışına konserlere, evet, gidiyoruz. Yurt dışında bizi buradan da daha çok tanıyorlar ayrıca. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda. Biz böyle mahkemelere, yurt dışına çıkış yasağı olunca Almanya'dan gazeteciler toplandılar. Geldiler buraya ziyarete. Bir kampanya başlatacağız sizin için. Yani yurt dışına konsere gidemiyorsunuz. Dedim ki ben Mikis Theodorakis değilim. Yani Jacques Chaban-Delmas benim Paris'te olduğum yıllarda Fransa Başbakanı. Yunan cuntasından Theodorakis'i kurtarmak için kampanya başlatmıştı ve onu hapisten çıkartıp cunta düşmeden önce Fransa'yı aldı, Paris'i aldı. Öyle ünlendi. Ben dedim kendi halkım benim için kampanya başlatırsa ben bunu kabul ederim. Ben Theodorakis değilim, kusura bakmayın. Sizin şeyinizle, aracılığınızla ben böyle bir kampanya imza veririm, ne ederim. Bir sürü çıkamayan insan var. Ha, eğer dedim siz şunu yaparsanız tabii beni de koyun. Bütün benim gibi olan insanları bir biçimde bir liste yapın dedi de ona varım, ama benim için ben böyle bir şey kabul etmem. Bu benim için züldür. Kendi halkın dururken Almanlara yaslanacaksın olacak. Tam şey yani, bana tam ters bir şey. Neyse, bu onların da aklına yattı. Sonra bir iki gün sonra Cumhuriyet birinci sayfa, biz bütün yasakları 76 kişi işte en tanınanlar da birinci sayfaya basmışlar. Öyle çıkmıştık. Sonra düşündüm ben, ya dedim bu insan hakları mahkemesi, ona da dedim ben kendi milletimi küçük düşürmem. Ne yapayım ya dedim, ben bu Eurovision'a katılırım. Birinci olurum. Mecbur kalacak paşa beni. Kenan Paşa. Olacak çare yok. Öğrencilerimden oluşan bir grup kurdum. Kızım da oradaydı. Vedat Sakman, kızım, iki öğrencim daha, Arzu Ece. Bana Bana şarkısı. O birinci oldu. Hazan tek başına okudu şarkıda. Üçüncü oldu. Tabi bu Eylül'dü ya da Ekim'di. Biz şeyde, Mayıs'ta şeye gideceğiz. Eurovision'a gideceğiz. Kasım'da Resim Heykel Müzesi'nde Ankara'da İstanbul Oda Orkestrası için bir konser düzenlendi. Ben konseri yönettim. Münir Baba'nın şarkıları hem söyledim hem diğer eserleri yönettim. Kenan Paşa da oradaydı. Allah rahmet eylesin. Konser bitiminde onlar gelmesin, ben onlara gideceğim demiş. Sanatçı Cumhurbaşkanı ayağına gelmez. Atatürk'ün bize vasiyeti öyledir demiş. Baktım geldim. Nasılsınız Timur Bey, iyi misiniz? Babanızı işte şurada dinlemiştim, burada dinlemiştim. Albay olduğum dönemde bir sohbet ettik. Meclis Başkanı oradaydı. Akbulut'tu sanıyorum. Emniyet Genel Müdürü oradaydı. Bu orkestra dedi, nasıl olur dedi yurt dışında konser vermez kardeşim. Bir tek bize konser veriyor. Hemen dedi bu yurt dışı konserlerini halledin dedi bu orkestranın dedi. Ben yani bu eserler orada da dinlensin. Ertesi sabaha karşı Emniyet Genel Müdürü telefon ediyor bana, bütün kapılara şey verilmiştir, bilgi verilmiştir, istediğiniz zaman yurt dışına çıkabilirsiniz. Bana yakışan evet, buydu.
Tabii ki.
Yani memleketimi İnsan Hakları evet. Mahkemesine şikayet etmek evet. ya da bilmem kampanya başlatmak değil, buydu bana yakışan. İyi ki de öyle yapmışım.
Sanatınızla.
İlk, yani aileme oldunuz, de yakışan evet. bu, bana da yakışan bu, öyle düşünüyorum. Bence de.
Yeni popüler müzikleri nasıl buluyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Niye gerçekten kalp kalbe karşı. Yani ya da o eski ruhu tam göremiyoruz mu diyeyim. Çok fazla tabii şarkıcı var, müzik var. Yani ama o eski insanın ruhunu etkileyecek derecede kalite, ben bilmiyorum, siz nasıl görüyorsunuz?
Şimdi bakın, sanıyorum bir Uzak Doğu atasözü ya da Çin atasözü. İlk defa gittiğiniz bir ülke durumunu anlamak için o an, o aralar, o ülkede en çok dinlenen şarkıyı dinleyin demiş. Dolayısıyla popüler müzik, hafif müzik böyle bir şeydir. Tüketime yöneliktir. Aynen sinema gibi, o bakımdan tüketilsin diye yapılır ama bu aşağılayıcı bir yaklaşım değildir. Kaliteli şeyler de tüketilebilir çünkü, değil mi? Dolayısıyla onları kaliteli yapmaktır asıl olan. O bakımdan şarkılar baktığınız zaman toplumu görebiliyorsanız, ben görüyorum çünkü işim bu. Toplum nasılsa hafif müzik şarkılarına öyle yansır. Trafik nasılsa hafif müzik şarkısı odur. Gürültü kirliliği ne kadarsa hafif müzik şarkıları aynı gürültü kirliliğindedir. Dolayısıyla bütün bunları o şarkılarda görürsünüz. Hepsi senin mi? Hiç acımayacak, merak etme. Bunlar hep şarkılara giriyorsa, bu rezillikler, demek ki toplum, büyük şehirler, tüketim büyük şehirler içindir. Çünkü tüketimi harcayacak hiç olmazsa 1 lirası, 2 lirası varsa. Onun için hep Anadolu diyorum. Onun için Paşa Samsun'a çıktı diyorum. Evet. Toplum, büyük şehirler rezilleşmişse hafif müzik rezilleşir. Bu kadar basittir. Her yer otopark olmuşsa, evinizden çıktığınız zaman hani önünüze çok dikkatli bakmadınız, mendilinize bakıyorsunuz, tam kaldırımın üstüne park etmiş bir otomobile çarpmışsanız, onun sigortası da yoktur biliyorsunuz. Siz çarparsanız, başınız yarılırsa o araba kazası değildir. O İstanbul'un kirlenmişliğinin, tükenmişliğinin kazasıdır. Hal böyleyse şayet, bu dört tekerlekli konserve kutuları bütün İstanbul'u işgal etmişse, sadece iktidarlar yol ve termit yuvaları yapıyorlarsa, o TOKİ'ler, emlak konutlar, termit yuvası, orada insan olan oturmaz. Oturmaz, o ses geçiriyor bir kere her şeyden önce. En alt katta oturan insan hapşırdığında 120. kattaki insan çok yaşa diyecek halde. Yani. O kadar kötü inşaatta. Hal böyleyse şayet, o zaman o ülkede üretilen hafif müzik şarkılarının kalitesinden söz edilemez. O ülke yönetenlerin kalitesinden söz edilemez. O ülkedeki kadınların kalitesinden söz edilemez. Büyük şehirlerden bahsediyorum. Artık silahla bozmazsınız bir toplumu. Toplumun temeli, ar damarı, hayatiyeti, her şeyi kadındır. Kadını bozdunuz mu, aileyi, aileyi bozdunuz mu, çocuğu bozdunuz mu, her şeyi bozarsınız. Kadın kendi değerinin farkında değil. Eşsiz yaradan kendi sıfatlarının 100 tanesini, 100'ünü de bir insan bedeninin taşıyacağı ölçüde, ruhunu taşıyacağı ölçüde bir tek kadınlara verdi. Biz yontulmamış kütüklere değil sevgili Altuğ'cum. Erkekler bizler öyleyiz. Türkiye'de de öyle, Avrupa'da da. Hiç merak etme. Hiç fark yok artık. Dünya bir köy kadar küçüldü. Onun için kadın çok önemli ve kadın maalesef bunun farkında değil. Son moda ne farkında ama bunun farkında değil. Göçüyor, gidiyor. Dünyada gidiyor, Türkiye'de gidiyor. Çok yazık. Ben anamı arıyorum. Evet. Anamı arıyorum. Çok güzel bir kadındı. Hem beni konservatuvara götürdü, Ortaköy'de Galatasaray'dan alıp. Sabah onda provasına giderdi, akşam da oyununa giderdi. Sokağa çıktığında da milletin boynu tutulurdu bakmaktan. Öyle bir kadındı. Beni okulda ziyarete geldiğinde erkek okulu bütün sınıflar şeyi de parmaklıklardı anacığımı görsünler diye. Onun için ben kadın gördüm. Kimse bana kadınım diye.
Ya ülkeler şey, kadına değer verdiği ölçüde.
Kadın öyle kendine değer verecek. Sevgili Altuğ'cum, kendine değer verecek önce. Ben başkasına değer bekliyor muyum? Sağ olun, var olun, iltifat ettiniz ama etmeseniz de ben ne mal olduğumu biliyorum evet. arkadaşım. Bitti. Onun için devlet bile baş edememiş ben.
Kur'an'da Allah kadına çok değer veriyor.
Gayet tabii.
Kadının üstün özelliklerinden bahsediyor.
Veda hutbesi. Tabii ki. Oku. Önemli bir bölümü kadına ait. Ve çok kibarca erkeklere öküzlüğünü anlatıyor Peygamber Efendimiz. Çok kibarca. Sarsmayın onları. Güzel, hoş tutun vesaire. Şimdi tam ezberimde yok. Düşünün siz. O mübarek insan veda hutbesine kadını koymuş. Sonra helal edin bana hakkınızı diyor.
Ya. Evet, o değeri vermek için. Yani o insanın manevi yönlerinin güçlü, kuvvetli. Eğer ondan yoksunsa zaten insana değer vermiyor. İnsana değer vermeyince kadına da dolayısıyla değer
onun için
kadına sevgili, şiddet artıyor toplumda.
Maalesef. Sevgili Altucuğum, bizim en büyük hatalarımız onlar canım kardeşim. Çok doğru bir yere parmak bastın. Ben hep onu, ya sol görüştü. Ya Timurcuğum sol göz, sen sosyalist bir adamsın. Ya sana ne benim Allah'la ilişkimden? Namaz kılarım, Kur'an okurum ben. Benim içimi temizliyor ya. Bana güç veriyor. Benim salak solcu arkadaşlarımdan bunları duyardım. Salak sağcılardan da ya solcunun namazı kabul edilmez. Biz onun için bu hallere geldik sevgili kardeşim. Halbuki ahlaklı insan ahlak akarsuyunu, temiz havasını nereden alacaksa alır. İster Şintoizm'den alır, ister Budizm'den alır, ister Hristiyanlıktan, ister Yahudilikten. Yeter ki aldığı ahlaklı insan havası olsun. Hayırdan ve barıştan yana alsın o havayı. Tabii. Niye bunu inkar ediyorsun?
O söylediğiniz çok önemli. Yani genelde de toplumlarda öyle bir mantık var. Yani sosyalist denince, sol görüş denince ada inancı olmayan,
tabii,
namaz kılmayan, Allah'ı sevmeyen öyle bir tabii, düşünce.
Tabii,
halbuki
yani Allah adını almayacaksın ağzına.
Sosyalist olabilir ama Allah'a
sana
inanıyordur.
Sana ne kardeşim, o bir
namaz
sistemdir.
Kılıyordur.
O bir sistemdir.
Allah'la Allah'a olan inancı tabii, farklıdır. Tabii, yani tabii. Öyle, kimse kimseyi bu anlamda aslında
olmaması
hem yadırgayamaz
gerekir.
hem de
nasıl?
Bu konuda
hem de nasıl?
Başvuramaz.
İşte bunu yani kullanarak neler yaptılar 80 önce. Şimdi Türk-Kürt de yapmaya uğraşıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ya da ulusalcı dinci.
Evet.
Yani uyanık olmadığımız sürece bize uzatılacak havuç sopanın ucunda havuç ya da çaparenin ucundaki yem daima var olacaktır. Bunun da en büyük ustası emperyalizmdir. Onun işbirlikçileri bugüne kadar Türkiye'yi yönetti. 46'dan başlayarak. Bakın 46'dan başlayarak diyorum. Karşı devrim teorik olarak 38, 10 Kasım 9-6 gece başlamıştır. Ama pratik olarak 1946'da başlamıştır. Köy enstitülerinin kaldırılma doğrultusu, halk evleri vesaire. 50'den sonra Demokrat Parti kaldırdı belki ama ilk tavizler CHP dönemindedir. Bunları görmek ve söylemek mecburiyetindeyiz. Kimse alınmasın, darılmasın. Biz bir takım liderlerin Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıkları, çünkü güneşten alıyorlardı ışıklarını. İsmet Paşa Dolunay'dı. Çünkü ışığı güneşten geliyordu. Ama güneş battı 38, 10 Kasım'da. Grup ışıklarıyla, kızıllıklarıyla İsmet Paşa nurlar içinde yatsın. Hakkını helal etsin bize. Ama siyasetçi İsmet Paşa grup ışıklarıyla birlikte son dördün oldu. Yarım dolunaydı, son dördün olduğu gitti. Bunları ölçü ve edep içinde telaffuz etmek mecburiyetindeyiz. Saygısız bir biçimde değil, ölçülü ve edepli bir biçimde. Bu gerçekleri görmeden hiçbir parti olamaz. Onun için dağıtır 1500 lira sana vereceğim, 2500 lira ona vereceğim. Halk gerçekleri duymak istiyor. Açık yürekli yiğit adamlar görmek istiyor halk. Öyle bir yiğit adamın peşine takıldı. Koca Kurtuluş Savaşı'nı yaptı, Çanakkale'yi yaptı.
Tabii ki.
Öyle laf salatasının peşine takılmadı.
Şimdi
tabii doğrusu.
O yanlış algıdan Pınar Hanım da bahsetti.
Evet.
Şimdi solun temelinde sosyal adalet olan
emek.
Bir sistemdir.
Evet.
Yani
emek.
Bu zaten bizim tabii. Dinimiz Allah bize veriyor. Yani bu adaleti sağlamamızı.
Emek bizim kitabımızda da var Altuğ'cum.
Şimdi
emek üstüne kurulu.
Dolayısıyla
gayret
aslında
var.
O değerler tabii. Zaten bizim yaratıldığımız günden beri bize sorumluluk olarak yüklenen, kendimizle birlikte toplumun da o şekilde olmasını yüklendiğimiz
sol kuramcılardan çok önce var. Bütün bunlar.
Evet.
Tabii ya.
Evet. Dolayısıyla
niye ayırıyorsunuz bunları?
Mesela din ve bilimde de öyle bir ayrım yapıldı. Halbuki bizim dinimiz İslam, Kur'an bilimi teşvik eden.
Gayet tabii.
Çünkü bilimi incelediğinizde biyolojide, astronomide sonuçta Allah'ın varlığına ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla bizim dinimiz dini teşvik ediyor yani. Geçmişimizde
oku
de
diye başlıyor. Daha ne
medeniyeti Avrupa'ya bilimi getirmişiz biz 400 yani.
400 yıl. 4 tane 100 yıl. Şaka
tabii.
Değil.
O din dediği aslında söyledikleri bağnazlık. o ne geliyorsa fenalık bağnazlıktan geliyor.
Maalesef.
Evet.
Maalesef.
Yani dinin kendisinden değil. Dolayısıyla o karşıtlık yanlış aslında oturmuş bir karşıtlık.
Bizim bağnazlıkla öyle. Doğru anlatmamız lazım. Evet.
Avrupa'da da vardı. Orta Çağ'da biz diyorlardı tabii. Dünyaya işte vesaire. Tabii. Değil mi? O Engizisyon yapıyorlardı. O zihniyeti evet. Sizin de eleştirdiğiniz toplumda o şey yapılan eleştirilen de şey bağnazlık sistemi.
Maalesef. Şimdi bakın Avrupa'dan alacağımız bizim kötü örneklerinden alacağımız olumlu yanlar var. Engizisyon döneminden sonra ve 1789 ihtilalinden sonra aristokrasiye karşı ve kiliseye karşı bayağı bir aşağılandı din ve din adam. Hristiyanlığın bunda bir kabahati yok, İncil'in bir kusuru yok. Batı hala bunu toparlayabilmiş değil. Onun için Batı'da Tanrı tanımazlık çok daha yüksektir. Biz buradan ders çıkarıp Kur'an'daki öğretiyi doğru anlatmak çok doğru. mecburiyetindeyiz. Ki evet. Kur'an modern yaşamımızı, çağımızı doğru beslesin. Evet, çünkü oku diyor, anla diyor, uygula diyor. Kur'an odur. Oku, anla, uygula. Sadece oku değil. Oku, anla, uygula. Bitti gitti. Onun için Batı'nın düştüğü hataya düşmeyelim ki en azından bir felsefe kitabı olarak, bir ahlak kitabı olarak okusun çocuklarımız, gençlerimiz bunu. Ve hayata aktarsın. Şart değil namaz kılması, Kur'an okuması, kurban kutibi. Evet, ama kitap olarak okusun, felsefe kitabı olarak okusun, ahlak kitabı olarak okusun. Oradaki ışığı alsın, hayatını aktarsın. Yeter kardeşim. Allah'a inanmasını istiyorsun. Zaten sonunda inanır, mümkün değildir.
Evet, çok doğru dedin.
Mümkün değildir. Yani bir yaratıcı varlığa inanacaktır. Çaresi yoktur. Ve o onu besleyecektir. Mücadelesinde dik tutacaktır. Başını eğmeyecektir. Eşiyle ilişkilerinde, çocuklarıyla ilişkilerinde, iş arkadaşıyla ilişkilerinde, yurttaşlık ilişkilerinde besleyecektir onu. Yani bu bir tek ayet, sure falan değil, başka bir şey bu. Ya geliyor size, geliyor, ışıkla geliyor, suyla geliyor, her şeyle geliyor. Yeter ki siz gönlünüzdeki mührü sökün.
Evet.
Ki o ışık girsin oraya. Bu kadar basit. Okumanıza gerek, sökün onu ya. İnanmayın, sökün. O Allah, seni affeder.
Evet, evet. Kur'an için Allah karanlıklardan nura çıkaran
bitti,
bir kitaptır
bitti
diyor.
Kardeşim,
dediğiniz
bitti,
o şekilde.
Bitti,
yani. Ahlak yani, toplumları da öyle.
Tabii ki.
Toplumlar ne kadar cahilken onunla birlikte aydınlanıyor.
Tabii.
Kur'an'ın özünde sevgi var. Sevgi
ve mücadele. Tabii muhalif yanı çok evet. önemli Pınar'cığım, onu unutma. Muhalif yan çok önemli. Çünkü baş eğen insanı kabul etmez. Zulme sessiz evet. kalan zalime boyun eğen zulme, zalime ortak olurlar.
Ama orada yani zulme sessiz kalmak fikri bir mücadeleyle olması gerekir. Sizin anlattığınız gibi.
Yap.
Yani anlatarak, konuşarak
yap.
Yani barış
yap.
İçinde kardeşlik, evet, sevgi evet. doğrultusunda.
Kurtuluş Savaşı'nda barış içinde miydi zulme boyun eğmek? Bakın barışın iki yanı evet. vardır. Bir etkin, bir edilgin yanı.
Yok,
barışın edilgin ki. Yanı.
Evet.
Sevgili Pınar'ım, edilgin yanı. Aman yarabbi sen bizi etki yanıysa paşa gibi
tedbir
savaşmaktır.
Alınacak, tedbir alınacak.
Peygamber Efendimiz evet. gibi savaşmaktır. Katiyen. Etkin yanı odur. Öbürü bizden istenen ılımlı İslam vesaire gibi palavralardı. Çanakkale edilgi Müslümanlıkla halledilmez.
Evet.
Kurtuluş Savaşı edilgi Müslümanlık bitti. Ülken istila edilmişse duayla şarkıyla olmaz o iş.
Evet yani tabii.
Destek alırsın. Evet. Cephede nasıl? Ezan okundu, namaz kılıp Allah Allah dediler, gittiler. Bitti.
İman gücüyle.
Bitti. Ha, o güç. Az mı insan öldü ya?
Tabii ki o zamanki
dedelerimiz az mı insan ki. Öldü? Duayla, şarkıyla olur mu bu?
Topraklar tabii ki yani fedakarca
şaka
yani
değil.
Kaç tane
her şeye hazır olacağız Pınar'cığım. Her şeye, her yaşta, her an hazır olacağız. Barıştan yanayız ama nasıl barıştan yanayız? Etkin barıştan yanayız.
Tabii.
Onun için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çökertmek çok büyük bir alçaklıktır. O balyozlar, ergenekonlar vesaire çok büyük bir alçaklıktır. Çok büyük bir alçaklıktır. Bunları söyleyeceğiz, söyleyeceğiz ve hep hayırdan ve barıştan
kesinlikle.
Yana olmalı sözlerimiz.
Kesinlikle.
Ama baş eğmeyeceğiz. Söylediğimizi de öyle bir tonlayacağız ki hem ölçü edep hem de volkan gibi. Bitti. Görecek, dinlerken ürkmeli. O kadar silah göstermeye gerek yok. Hazır çünkü. O insanlar hazır. Fazla damarına basılmaz bu milletin. Bitti bu kadar.
Evet.
Bu kadar Kenan Paşa'yı günah keçisi yap. Halk niye sessiz kaldın kardeşim? Her gün 15-20-25 evladın ölürken. Niye sessiz kaldın? Sen de suçlusun halk olarak. Bunu söylemek lazım. Yok, evladın ölür. Ya evlat dünyanın en kıymetli şeyi. Tabii. Nasıl sessiz kalabilir ya bir halk evladı ölürken?
Olmaz o zamanlarda şey. Bizim milletimizi birbirine düşürdüler. Şimdi Çanakkale diyorsunuz ya orada omuz omuzu olan düşünsenize birbirine sorar mı orada sen hangi meşrepsin, hangi
tabii.
Partide, hangi
ya da inanıyor musun,
inanmıyor musun? Ekoldensin, hangi... Onlar birbirine için Allah'a canını tabii, veriyorlar. Tabii, şimdi tabii. Aslında öyle olan kaynaşmış bir milletimizi işte dediğiniz gibi bizi sağa sol işte
her
Alevi,
konuda,
Sünni, Kürtçük
böyle
bölmeye çalıştılar.
Tabii,
bunlar
tabii,
hep
hala,
dış kaynaklı. Bizim
hala.
Güzel vatanımızın üzerinde gözü çok olan
doğru, evet.
Bir takım şer güçler
ve içteki betahlar. Dahili ve harici betah biliyorsunuz kötü niyetliler değil mi? İşte şeyde var, gençliğe hitabede var. Dahili ve harici betah. Maalesef. Maalesef.
Canım tabii bir insan Allah'a vefa göstermezse bakın ne annesine babasına ne vatanına
sıfır.
Ne ailesine toplumuna evet, ne arkadaşlarına
orada.
Kimseye vefa
neden
göstermez.
Neden sakınması gerekiyor ki öyle
yani,
durumda?
Yani değeri kalmaz zaten. Yani bir de o en baştaki değere değer vermiyorsa, vefa göstermiyorsa hiçbir değere vefa göstermez.
Büyük harfli yazı var.
O zaman onun için bir vasıflandırma gerekmiyor. Evet. Türklü, Müslümanlı şu bu. Yani o vefasızlığı gösteren vatanına da gösterir, ailesine de gösterir, herkese gösterir.
Aşkın kaynağı o.
Dolayısıyla yani...
Değil mi? Aşkın kaynağı.
İç dış doğru yani o anlamda.
Doğru,
bir farkı
doğru.
Yok.
Allah aşkı.
Tabii. Oradan yani, eşinize olan, sevgilinize olan, çocuklarınıza olan, işinize olan, kendinize olan o da ayıp değil insan kendisine değer vermesi.
Tabii ki. Çok önemli.
Ülkenize olan, o büyük harfli yazılı aşkı doğru kavramışsanız o zaten sizi besleyecektir.
O kaliteyi arttırmak için ne yapmamız lazım?
Evet.
Mesela bizim
faydalı
kanalımızda zikredilir. Kalite Bakanlığı kurulsun. Sanat ve Estetik ve Kalite Bakanlığı kurulması yönünde.
Olabilir ama evvela yurttaşlara görev düşüyor. Esas işimizin dışında bir sosyal görevimiz olmalı bizim. Bir kuruluşta bir ne deniyor şimdi ona sosyal
sivil toplum
kuruluşunda muhakkak bir görevimiz olmalı. Hayvanları koruma cemiyeti mi, mahallemizi koruma mı neyse onun
sosyal
adı.
Bir
muhakkak esas işimizin evet. Dışında bu da esas işmiş kadar ciddi. Burada da bir görevimiz olmalı. Ben öyle bakıyorum. Böyle yaptığımız takdirde o zaman biz o kurumlar aracılığıyla siyaseti zorlarız, sıkıştırırız. Ben o konuda çok şanslıyım. Bizler çok şanslıyız. Kimseye nasip olmaz böyle bir saat, böyle güzel bir ortamın sunulması. Biz bir zaten tek başımıza bir sosyal kuruluşuz.
Evet.
O bakımdan sorumluluğumuz da çok büyük. Dolayısıyla sözcüklerimizi seçerek kullanmak mecburiyetindeyiz. Beden dilimiz öyle, tonlamamız öyle. Gerektiği zaman sarsmamız lazım. Gerektiği zaman da yumuşatmamız, okşamamız lazım. O bakımdan bizler bu bakımda şeyiz, şanslıyız. Onun için bir partiye girmemize de gerekiyor. Ama normal yurttaşlarımız, ben tabii sanatçılar biraz anormal yurttaşlar kategorisi koyuyor. Aklı başında bir insan çıkıp sahneye 1000 kişinin karşısında şarkı söyler mi? Ya da Bakırköy Meydanı'nda 1 Mayıs Türkiye İşçi Sınıfı'na muhakkak hafif bir çatlaklık olması lazım. Yani olacak iş değil. Normal bir insan yapacağı iş değil bu. Yani onun için sanatçı normal. İyi ki de normal insan değil sanatçı. Yoksa bir yerde memur olacaktım ben de. Ya bir doktor olacaktım ya makine mühendisi. İkisini olmak isterdim çünkü lisede ve ortaokulda. O normal insanlar ama bizlerde bir çatlaklık olmalı ki. Bunları yapıyoruz. O bakımdan hem şanslıyız hem de sorumluluğumuz çok büyük.
Evet.
Yani evet. Bizler yani tabii ki toplum olarak sanata ve sanatçıya çok fazla değer verilmesini istiyoruz ki toplumlar o anlamda yani modernliğin bir temelidir aslında. Sanata ve sanatçıya değer verildiğinde işte müzik, dans olsun, heykel olsun, resim, diğer görsel sanatlar bunlar çok önemli. Yani bunların gelişmesine bu anlamda yani tabii ki devletimizin de her anlamda katkısının olmasını istiyoruz ki toplumlara yayılabilsin. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
Pınar'cığım doğru söylüyorsun sevgili kardeşim. Yalnız ben hep sanatçı dendiği zaman aklıma demokrasi denen saçmalık geliyor. Cahil ve yoksul toplumlarda demokrasi olmaz. Amerika'da da demokrasi yok. Bak polis tak tak tak tak vuruyor.
Bitti gitti.
Bir giysi halinde, kılıf halinde artık demokrasi. Dolayısıyla içi doldurulmadığı takdirde demokrasi hiçbir şey ifade etmez. Bunun da içi ancak yoksullukla mücadeleyle ve de cehaletle mücadeleyle mümkündür. O bakımdan sanat ve sanatçı dediğiniz zaman hangi sanat, hangi sanatçı demeniz lazım.
Gerçek.
Demokrasi hatasına düşmemek için.
Evet.
Müzikte bunu açmamız gerekirse ben iki görevim olduğunu düşünüyorum. Bir, acil görevlerim. Yani halkıma karşı, halkımıza karşı sorumluluklarım. Kendi milli malzemelerimizden yola çıkarak Türk halk müziği ve Türk musikisi. Türk musikisi Yaradan'ın rahmetinin Türk halkına ifadesidir. Sesli ifadesi. Türk halk müziği de Türk halkının Yaradan'a şükranlarının sesli ifadesidir. Gökten ve yere ve yerden göğe doğru böyle iki rahmet, iki ışık hiçbir coğrafyada yoktur. Bunu bir müzik adamı olarak size söylüyorum. Böyle bir halk müziği yoktur. Böyle bir Türk musikisi de yoktur. Öyle Arap, Ortodoks, bunlar palavra. Yok böyle
çok
şeyler.
Doğru.
Türk musikisi tek başına bir deryadır.
Evet.
Halk müziği de aynı şekilde. Dolayısıyla bu malzemeleri, usul, makam ve form ve her şeyden önce de bu söylediğim doğrultudur. Rahmet ve şükran manevi yükünü, artısını koyarak yeni eserler üretmek bu hafif müzikte de olabilir. Benim mesela Eurovision Bana Bana şarkısı bu doğrultuda bir şarkıydı. Bu şekilde yapılmış bir şarkıydı. Melih Kibar'ın Eurovision şarkısı Çoban Yıldızı çok tutuldu. Hatta Eurovision'da keşke o birinci olsaydı dediler. Benim orkestramdaydı Melih o zaman. Diğer üç arkadaşla beraber. Onlara ben iki Türk makamı, iki de Türk usulü verdim. 45 saniyelik İsmail Cem istedi benden. Dedim ki benim yapmama gerek yok. Öğrencilerime ben böyle bir imkan tanıyayım. Hepsi ikişer tane örnek getirdiler. Açık oylamayla Melih'in getirdiği örneği seçtik ve Melih Kibar çıktı yarışmada.
Evet.
Yani demokrasi, benim yaklaşımım demokrat bir yaklaşımdı.
Tabii ki evet.
Hırslı, ihtiraslı biri olsam o zaman 29 yaşında, 28 yaşında bir insandım yani. Kendim yapacağım derdim. Yapmadım. Niye? Çünkü benim yukarıyla bağlantım var. O bana böyle yapman daha doğru dedi.
Vicdanlı davranması.
Toplum ahlaklı. Yani aklımı, vicdanımı ve duyarlılığımı kullandım. Onu da birazdan anlatayım size. Akıl, duyarlılık ve vicdan. Dolayısıyla bu makam ve usul meselesi çok önemli. Hem bestelediğim Yunus Emre Balesi'nde bu yolla, buradan yola çıktım. Hem Bir Uzay Masalı operasında hem Sarı Naciye müzikalinde aynı şekilde yola çıktım. Bu bir yol. Bu acilen halletmem gereken, halkımıza sunmam gereken müzik örnekte. Bir de 50 yıl sonra, 100 yıl sonra düşünerek ya bu böyle bir besteci, üstelik de Anadolu'dan çıkmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk besteci bu ileri çağdaki müziği nasıl hissetmiş, nasıl görmüş, bunları nasıl yakalamış? Bir de bu görevim var benim. Bu da dünyalı olarak görevim, ahlaklı bir dünya yurttaşı olarak görevim. Bir de Türkiye Cumhuriyeti olarak yurttaşı görevim, anlattığım gibi. Böyle baktığımız zaman burada sanat ve sanatın içindeki müzik meselesi, evet.
Evet,
hafif müzik de olsa, hafif müzik de olsa bu böyledir. Benim yazdığım diğer tür müzikler, tiyatro müzikleri olsun,
evet.
Ankara sanatçı, hepsi bu doğrultudadır. Sanatçı da böyle bakacak. Sanatçı yurttaş, hem yurttaş, evvela yurttaş, sonra da dünya vatandaşı olarak bakmak mecburiyetle. Çünkü Türkiye'de yaşayan bütün ahlaklı insanlar benim kardeşimdir. Dünyada yaşayan bütün ahlaklı insanlar benim kardeşlerimdirler. Bitti.
Evet.
Böyle bakmak lazım. Sadece Türkiye'de yaşayan ahlaklı insanlara bakarsanız olmaz. Dünyada da var. Çünkü biz bir Yaradan'ın hiçbir fark gözetmeden yarattığı insanlarız.
Evet.
Ya. Yani coğrafya sınırlar 1000 sene sonra belki olmayacak. Onun için böyle bakılıyorsa ya o sanata ve o sanatçıya varım Pınar'cığım. Yoksa yokum.
Yok zaten açıklamanız gerçekten çok iyi oldu. Benim de kastederken, müzik derken bu günümüzde sizin bir ifadeniz var. Tekrar tekrar edilen nakaratlardan oluşmuş şeyler değil yani şarkılar değil. Kastettiğim siz de açıkladığınız gibi yani yıllar önce 60'lı 70'li yıllardan itibaren beslediğiniz müziklerin, bestelerin hala devam etmesi.
O yüzden.
O çok
yüzden,
önemli.
O yüzden.
Evet.
Ahlak, vicdan ve duyarlılığa gelince sevgili Altunpınar, akıl diyelim. Bilim, vicdan, felsefe, düşünce, duyarlılık, sanat. Dolayısıyla ahlaklı insan hayırdan ve barıştan yana bilim adamı.
Kesinlikle.
Hayırdan ve barıştan yana vicdan sahibi yani filozof. Ve hayırdan ve barıştan yana sanatçının bir araya geldiği, bir sürdüğü bir insanlık atlı arabasını birlikte sürecek. Ki o araba ilk virajda sade bilim adamına bırakırsan ihtiraslarından ötürü ilk virajda devirir. Filozofa bırakırsan milleti birbirine sokabilir. Hazır olmayan bir topluma belli bir görüşü sunarak. Onun için sanat bu anlamda da çok önemli.
En çok hangi şarkınızı seviyorsunuz?
Vallahi en çok hangi çocuğumu seviyor gibi.
Çünkü çok fazla 45'lik üyeleriniz var, albümleriniz var. Çok, tabii. Mutlaka bir Cahit tanesi farklı müzikte. Değil mi?
Yok değil. Değil mi? Değil.
Şimdi yani söylemek isterseniz hangisini söylersiniz?
Bu hiçbirini söylemezdim. Çünkü konuşma ayrı, şarkı söyleme ayrı. Hmm. Onların ruh hali çok ayrı. Hmm. Şarkı söyleme bir yarışa gider gibi bir durumdur. O konserle ilgili biz söz verdiğimiz sözleşmeyi imzaladığımız andan itibaren bizim hayatımız farklıdır. Yediğimiz, içtiğimiz, şapkamız, kaşkolümüz, şu bu hepsi farklıdır. Hele benim gibi alerjik bir şeyiniz varsa, bünyeniz varsa. Onun için o Allah kimseyi ses sanatçısı yapmasın. O çok büyük bir işkencedir. Bir de üstelik biz mikrofonla okuyoruz. Bütün hatalarımız büyüyerek çıkıyor. Yani operacı gibi avaz avaz bağırmıyoruz. Mikrofon, mikroskop gibi her şeyi büyütüyor. Kolay zannederler
ama mikrofonu. Ama güzel seslere ihtiyaç var.
Doğru tabii. Doğru gayet tabii. Evet. Zaten severek yapıyoruz. Ayrı mesele ama o yani zor bir iştir. Dediğim gibi her şeyinizi koruyacaksınız. Dikkat edeceksiniz. Yemenize, içmenize, uykunuza zor iş. Hele benim gibi sivri adamlara hiç uymuyor. Çünkü aklıma esiyor. Ben öyle don gömlek atabilirim kendimi. Sokağa çok şey bir durum olur. Öyle çıkabilirim. Şapkamı takmayı unutup, kaşkolümü takmayı unutup. Böyle bir acil bir atom bombası gibi. Yani neyse ne yapalım. Memnunuz. Türkiye'de, Fransa'da mesela kalma hakkım vardı. Benim yurttaş olma hakkım. Babacığımla son yıllarında konuşurken baba sen Fransa Paris Operası'ndan teklif aldın. Niye kabul etmedin tenor kontratı? Bana bakmadı bile duvara bakarak ablamın evinde. O zaman kimin Nurettin olacaktı dedi. Biz tabii böyle bir insanın yanında büyüdüğümüz için ben de kalmadım orada. Fransız Besteciler Birliği üyesiyim hala. Çalışma ve vatandaşlık hakkım vardı. Büyük kızım Hazal orada doğdu. Vatandaşlık hakkı vardı. O da kabul etmedi.
Onun da çok güzel bir sesi var,
evet, evet, evet. O da dün geldi. Şimdi drama psikoloji okuyor San Francisco'da. Kaçıncı master'ı, kastırı bilmiyorum artık. Fenalık geldi içime. San Quentin hapishanesinde o ilk müebbet mahkumlara oyun yazdırıyorlar, beste yaptırıyorlar ve onları sahneye koyuyorlar hocasıyla. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Ve ilk Türk diplomatını öldüren Ermeni katil de orada müebbete mahkum. O Hazal'ı duyunca da ben katılmam demiş, gelmem demiş. Zaten evet, biraz da şey yapmış, kaçırmış adamcağız galiba.
Zor bir işe.
Evet, Hazal'cığım öyle. Dün geldi o da, bakalım yarın falan ya da bu akşam görüşürüz. Küçük kızım da Mercan'cığım, o da konserlerde bana danslarıyla eşlik ediyor. Benim şarkılarıma koreografi yapıyor. Tabii. Dedesinin şarkılarını Aziz İstanbul'a. İnşallah bir konsere bundan sonra İstanbul'da olan bir konsere size davet
İnşallah,
edelim.
İnşallah tabii.
O da konservatuvarda modern dans öğretmeni. Böyle yani.
Aile boyu sanat.
İnşallah. Evet. Ben şey yapmadım, onlar seçti.
Onlar örnek seçti. Gördükleri için, güzel
herhalde, herhalde, herhalde. Için. Sıkıntılarını da gördüler. Ama benim coşkulu yanım herhalde onların hoşuna gitti.
Da mutlaka. Size son olarak o zaman şunu sormak istiyorum. Sizin döneminizde yetişen devlet sanatçıları ya günümüzdeki devlet sanatçılarını kıyaslarsanız.
Şimdi devlet sanatçısı yok galiba.
Yok mu?
Sadece devlette çalışan sanatçılar var. Yani opera sanatçıları ya da senfoni opera orkestrasında çalanlar. O devlet sanatçılığı unvan bize de vermişlerdi. Sonra geri aldılar. 98'de bize vermişlerdi onu. Hem hafif müzik sanatçılarına, tiyatro sanatçılarına, komedyenlere, sinema sanatçılarına falan çok güzeldi o 75. yıl şeyi. Sonra o geri alındı.
Bu ünvan kaldırıldı mı devlet sanatçılığı?
Ünvan kaldırıldı diye biliyorum. Hiç bilmiyorum vallahi. Yani bildiğim kadarıyla o. Öyle bir kısa süre öyle bir kartlar, bir şeyler yolladılar bize ve hala hatıra diye saklıyorum. Şimdi öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Galiba Büyük Millet Meclisi öyle bir şey veriyor. Yani valla benim için işte herkes bana Timur Hoca diyor. Yeter. Kaç yıldır diyor hem de. Kaç senedir diyor yani. Hadi şimdi yaşım müsait ama Eskiden beri öyle diyorlar, Timur Hoca diyorlar. O da sanıyorum bize en yakışan odur.
Hocam, hocaların hocası. Çok teşekkür ediyoruz.
Evet. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Gerçekten. Estağfurullah, ben de mutlu oldum, memnun oldum.
Çok zevkli bir sohbetti.
İnşallah öyledir izleyenler için de.
Çok
öyle, umarım öyledir. Biraz dinleyenleri de ben sarsmayı severim. Konserlerde de öyle iki şarkı arasına muhakkak bir böyle kamçı gibi bir şeyler koyarım. Öyle oturmayın sümsük sümsük derim, pısırık pısırık, azıcık hareket edin, bırakın çocuklarınız bağırsın derim. Ben onların sesinden rahatsız olmuyorum konserde, sizin sessizliğinizden rahatsız oluyorum derim.
Bizler çok faydalandık, mutlaka izleyenlerimiz de faydalanmışlardı. Çok teşekkür ederiz,
sağ olun.
Bir Hayata Dair programının daha sonuna geldik. Haftaya yeniden başka bir programda buluşmak üzere, hoşça kalın.